Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Genç Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın kaleme aldığı Gençlik Lideri Nasıl Olmalı başlıklı yazısını sunacağız. Geçen ay Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın daveti üzerine gençlik merkezlerinde liderlik yapan yaklaşık 400 kişiyle İzmir'de bir araya geldik. 81 ilimizden katılımcı vardı. Gençlik merkezlerinin inkişafı için ciddi bir çaba, emek harcanıyor. Bu anlamda gerek muhtevayı güzelleştirme, gerekse insan kaynağını güncelleme açısından ciddi bir gayret içinde yetkililer. Allah muvaffak eylesin. Bizden istedikleri sunumun konusu bir gençlik lideri nasıl olur sorusu çerçevesindeydi. Kendilerine cevap mahiyetinde bir sunum hazırladım. Sunumda hayatlarıyla ve bazı hususi alanlardaki güzel örnekleriyle öncü olan lider sayabileceğimiz 10 farklı insandan esinlendim. Söylemek istediklerimi bu insanların rehberliğinde aktardım. Hem sunumda yer alan görselleri hem de sunum sırasında vurguladığım bazı noktaları kısa cümleler halinde sizlerle de paylaşmak isterim. Dava insanlık davası. Aşık Veysel. Veysel, sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası. Derdimiz de, davamız da insanlık davasıdır. İnsanlığı ayakta tutmak, insanlığı yaşatmak zorundayız. Sağa sola sapmadan, vahdet şuuruyla, insanlık gibi en büyük paydada buluşarak, her insanı dünyanın en büyük hazinesi olarak görerek hareket etmek zorundayız. İnsan dendiğinde ikilik ortadan kalkar, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, renk vesaire ayrımı yok olur. İnsan dendiğinde akan sular durur. İnsan yeryüzünün en kerim varlığı. İnsan mahlukatın en şereflisi. İnsana edilen hizmet, insana verilen emek, dünyanın da ahiretin de dirliğidir, nurudur, bereketidir. İnsana dost olmak. Şiire, edebiyata, tabiata, ağaçlara dost olamayan insana dost olamaz. Fethi Gemuhluoğlu. Kalplerimiz mana ocağı, her insan sonsuzluk yolcusu. İnsana dost olmayan şifa bulamaz. İnsana dost olmayan ebedi bir hastalığa tutulmuş demektir. Şiire dost olalım, edebiyata dost olalım, tabiata dost olalım. Çünkü bu dostluklar kalbimizdeki güzelliklerin kapısını sonuna kadar açan anahtarlardır. Bu dostluklar bizi zarif kılar, tatlı eyler. Benim bir karıncaya dahi ulu nazarım vardır diyen Yunus Emre'ye, sevmeye tabiattan başla diyen İbrahim Tenekeci'ye selam olsun. Tevazu. Evden çıkınca kendimi ayakkabımın üstündeki bir toz zerresinden daha büyük görecek olursam utanır, Allah'a sığınırım. Mahatma Gandhi. Liderlik büyüklenme, caka satma değildir. Liderlik aynı zamanda tevazuda da en önde olmayı gerektirir. Mütevazı olanı Rahman'ın rahmeti büyütür ifadesi geçer bir şiirde. Gençlik diye bir derdi olanlar, gençlerle kol kola yan yana yürümenin derdinde olmalı. Üst perdeden konuşmaktan vazgeçmeli. Feragat ahlakı. Bence insanlara verilecek derslerin en güzeli feragat dersidir. Samiha Ayverdi. Dünyanın problemi bitmez. Mükemmel bir dünya hayali gerçekçi değildir. Bu dünyayı güzelleştirecek olan insanların duyguları, düşünceleri ve eylemleridir. İnsanlık tarihi boyunca kendisinin dışına taşanların, kendilerini pas geçenlerin destanlarını okuyoruz. Okumaya devam edeceğiz. Hakkından çok vazifesinin derdine düşenler, ben değil sen diyenler bu dünyaya şifa oluyor. Hayır adına atacağı adımlarda kaybını dahi kazanç görenler insanlığı ayakta tutuyor. Bir gençlik. Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı iyi bilen münevver, dindar görüneceğim diye mutasip olmayan, aydın desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakar bir gençlik. Celaleddin Ökten. Modern dünyayla kavga etmek bizi doğru bir yere götürmüyor. Öyle inanalım, öyle yaşayalım ki dünyayla şekillenmek zorunda kalmayalım. Dünyayı kendimiz şekillendirelim. Çağını tanımayan insan çağını aşamaz. Fiziği hakkın tecellilerinden saymayan sağlıklı bir metafiziği inşa edemez. İslam dendiğinde aynı zamanda insan da denmiş olduğunu hissetmeyen hayatı kuşatamaz. Kültürsüz olmaz. Kültürün ilk basamağı ana dilimizi iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Peyami Safa. Anlatacak tonlarca, onlarca hikayemiz var. Söz medeniyetinin çocuklarıyız. Sözü yere düşürürsek felaketimiz olur. Sözlerin en güzeli bu ümmete hediye edildi. Yüzlerce yıldır Kur'an yağıyor gürül gürül semamızda. Şimdi ise görsel kültür seviyesiz ve niteliksiz bir büyüme içinde. Sözlü ve yazılı kültürse ibretlik bir azalma, gerileme halinde. Güzel konuşmak ve güzel yazmak medeniyet ideali olanların öncelikli bir derdi olmalı. Kültürel iktidar ve inkişaf konuşan, yazan bir gençliğin omuzlarında yükselebilir ancak. Bu alanda ne kadar gayret edilse az. Kendimizi sevdirmeden olmaz. Tebessüm, gönüllere destursuz girmemizi sağlayan ilahi bir mucizedir. Yaşar Kandemir. Ticarette yüzü tebessüm etmeyen dükkan açmasın kuralı vardır. Gençlik hizmetlerinde de kendisini sevdiren liderler bulundukları çevrelerde büyük fark meydana getiriyorlar. Müthiş bir enerji, şevk, heyecan var gençlerde. Bu büyük potansiyel yüzü muhabbet saçan liderler vesilesiyle hayra kanalize edilmezse yazık olacak hepimize. Peygamber Efendimiz'i görenlerin bu yüz yalancı olamaz şeklinde şahitliğinden nasipler dileyelim simalarımıza. Bizi görenin içi açılsın, bahtına hayır isabet etsin vesilemizle. Devletsiz millet savrulur gider. Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın. Devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer. Rüzgarda savrulup gider. Aliya İzzetbekoviç. Her nimetin ayrı şükrü var. Adaletli, merhametli, güven içindeki bir devletin değeri sözde anlatılamaz. Devlet ve millet ikiz kardeş, bir bütünün iki yarısı. Millet her anlamda kendini güzelleştirecek. Bu güzelleşmenin bir yansıması olarak da devlet her anlamda güzelleşecek. Birbirini besleyen bereketli bir döngü şeklinde bir insanı mutlu etmenin tüm insanlığı mutlu etmek, huzura kavuşturmak olduğu bilinciyle bezenecek dört bir yan. İnsan yaşatılacak ki devlet yaşayacak. Devlet hak ve adalet üzere olacak ki insan yaşayacak. Yapılacak gençlik hizmetleri vatan ve milletlerini aşkla seven, bu uğurda gerektiğinde ölümü öldüren yiğitler de yetiştirmeli. Devletini yakan, yıkan, satan, milletini aşağılayan, ezen, üzen bir nesilden hiçbirimize hayır gelmeyeceği çok açık. Kimseyi putlaştırma. Genç insana 10 öğüt saymaya kalksam, birincisi putlaştırmayacaksın olurdu. Sezai Karakoç. Biricikliğimiz mühim. Allah'la aramızda kimsenin vakıf olamayacağı özel bir ilişki var. Yaratan sonsuz saygılı kuluna iradesinin yularını eline vermiş ve dilediğini işleme özgürlüğü bahşetmiş. Rabbimiz kendisinden başka kimseyi ilah edinmememizi, kimseye kulluk etmememizi, kimseyi putlaştırmamamızı diliyor. Birilerini putlaştırdığımızda o kişileri dokunulmaz, sorgulanmaz, eleştirilmez, hata etmez, yanılmaz kabul etmiş oluyoruz. Buysa sonsuzluğa gebe olan insana yapılabilecek en büyük zulümlerin başında geliyor. İrade ketleniyor, gelişim duruyor, şeref ve haysiyetimiz kayboluyor. Sahih bir İslam inancı için yeniden bir la demek gerekiyor. Tüm sözüm ona kutsallara, putlara, ilahlara. sonrasında da muhkem bir illallah oturtmamız gerekiyor kalbimizin ortasına. Gençlere ne vermeli? Aşktan ve merhametten bahsetmezsek, gençlerin egoistçe hareketlerini bırakıp cömertçe davranışlar sergilemelerini nasıl bekleyebiliriz ki? İslam'ın doğuşu için kendi canlarını feda eden ilk müminlerin kahramanca cömertliğinden örnekler vermezsek, katılaşmış kalplerinin yumuşamasını nasıl bekleyebiliriz? İnsanın içindeki şeytanlarla savaşabilmesi için gerekli teçhizatı vermezsek, kötüden iyiye, gafletten, cehaletten ilahi farkındalığa doğru bir gidişi nasıl beklersiniz? Eğer Resulullah'ın sahabelerinin asil davranışlarını öğretmezsek, gençler Kur'an ayetlerini nasıl hayata geçirebileceğimizi nereden bilebilirler? Rabia Brodbeck. Dünya durduğu müddetçe inanç ateşi, iman aşkı, hakikat sevdası, din gayreti ve fazilet yarışı arayanların coşkun bir kaynağı olacak. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şerefli arkadaşlarının hayatları. 23 sene boyunca yaşananlar nasıl bir tılsım, hikmet ve sır içeriyor ki 1500 senedir o izler kalplerde diriliğini koruyor, hayatımızı hayat kılıyor. Allah'ın elçisi ve beraberindeki Rabbani gönüller nasıl bir miras bıraktı ki ona sahip çıkanlar aziz oldu, İzzet kazandı, onu terk edenler rezil oldu, zilleti tattı. Uzun uzun düşünmek gerekir üzerinde. Faziletler medeniyetini inşa eden o eşsiz nesli ne kadar anlasak, ne kadar anlatsak az. Değerli dinleyenler, Süleyman Ragıp Yazıcıların kaleme aldığı Gençlik Lideri Nasıl Olmalı başlıklı yazısını aktardık Genç Dergisi'nden. Bir başka yazıyla, bir portreyle devam ediyoruz programımıza. Yusuf Temizcan'ın kaleme aldığı Bu Ülkenin Mimarı Cemil Meriç başlıklı yazısını sunuyoruz şimdi de. Ailesi Balkan Savaşları esnasında Meriç Nehri'nden şimdiki Hatay'a göç ettiği için soyadı kanunu çıktığı zaman da hangi soyadını seçecekleri hususunda pek tereddüt yaşamadılar. Reyhaniye, Hatay Reyhanlı ilçesinde Aralık 1916'da doğar. Pek bilinmez ama tam adı Hüseyin Cemil'dir. Hüseyin'i nedense kullanmaz. Hakim babası Mahmut Niyazi Bey'in görevinden dolayı çeşitli yerlere göç etmek durumunda kalırlar. Bakmayın, göçebelik yanında getirdiği yersiz yurtsuzluk hissiyle aidiyetsizlik duygusu oluşturur insanda. Çocukluğunu sürekli yer değiştirerek geçiren kişiler daha kolay arafta kalma hissine kapılır. Önce Reyhaniye Rüşdiyesi'ne başlar, Antakya Sultaniyesi'ne devam eder sonra. O yıllarda Antakya Fransız mandası altındadır. Lisenin son sınıfını 1936'da İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'nde bitirir. Nazım Hikmet ve Kerim Sadi gibi solcu düşünürlerle tanışır bu dönemde. Geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar Antakya'ya döner. Bir köy okulunda öğretmenlik yapar. Fransızcası iyi olduğu için İskenderun Tercüme Bürosu'nda çalışmaya başlar. Kısa sürede yükselir. Türk Hava Kurumu'nda sekreterlik, belediyede katiplik gibi görevlerde bulunur. Nisan 1939'a geldiğimizde tuhaf bir suçlamayla karşı karşıya kalır Meriç. 1938'de bağımsız Hatay hükümeti kurulur. Bir yıl sonra Türkiye'ye iltihak edecektir ve bu hükümeti devirmekle suçlanır. İdam talebiyle yargılanır. Ancak kısa sürede beraat eder. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransızca okutmanı olur ve yaklaşık 30 yıl bu görevini sürdürür. Aynı üniversitenin felsefe bölümünde doktorasını verir. Yine bu dönemde çeşitli okullarda Fransızca dersleri verir, sosyoloji derslerine girer. Küçük yaşlarda başlayan bir göz rahatsızlığı vardır. Görme duyusunda azalma yaşar. Her geçen gün göz ağrıları şiddetlenerek devam eder, ve maalesef 1954'te birkaç başarısız ameliyat geçirir. Paris'te gördüğü tedavilerde fayda etmez ve hayatının geri kalan kısmını ışıksız geçirir. Bu durum ondaki kitap okuma ve çalışma aşkını köreltmez. Aksine daha fazla gayret etmesine yönelik motivasyon sağlar. Çoğunlukla kızı Ümit Meriç Hoca'dan ve başka dostlarından kendisine kitap okumalarını rica eder. Dünyada neler olup bittiğine dair günlük gazeteler okunur kendisine. Yazmayı da bırakmaz, konuşmaları kayıt altına alınarak metne geçirilir. Meriç, bizim yazı tecrübemizde pek karşılığı olmayan bir üslupla kaleme alır kitaplarını. Metinlerinde bir deneme üslubu var ama tam olarak o da değil. Batı'da bu tarzın karşılığı Walter Benjamin olabilir. Konular arasında sert geçiş yapan, genellikle devrik cümlelerden müteşekkil, sizi sarsan, kelimelerin özenle seçildiği her halinden belli olan bir üsluptur bu. Döneminin önemli dergilerinde yazar ve bunlar daha sonra kitaplaştırılır. Pek çoğu mütedeyyin camia etrafında neşredilen bu yayınlar, Mavera, Büyük Doğu, Hareket, İnsan, Türk Edebiyatı, Pınar, Dönem ve Çığır, Hisar, Köprü, Kubbe Altı gibi dergilerdir. Bazen mahlas kullanır ama çoğu zaman kendi adıyla kaleme alır metinleri. Şiirleri de mevcut fakat henüz hiçbiri yayınlanmadı. Ayın Bibliografisi dergisinde çeviri tenkitleri yapar. Eğitim ve gelenek meselesini merkeze alan pek çok yazısı vardır. Batı merkezci tarih anlayışını yerden yere vurur. 1983'te Maxim Bradinson'dan Batı'yı büyüleyen İslam kitabını çevirir. Kendi hayatını şu dönemlere ayırır. 1917-1925 Koyu Müslümanlık Devri, 1925-1936 Şoven Milliyetçilik Devri, Şaman ve Yılmaz soyadlarını kullandığı olmuştur. 1936-1938 Sosyalistik Devri, 1938-1960 Araf dediği Kuluçka Devri, 1960-1964 Hint Devri, Hint edebiyatına ve düşünce dünyasına çok ilgiliydi bu dönemde. 1964'ten sonra ise sadece Osmanlı'dır. Bir dönem Risale-i Nur'lara da ilgi duymuştur. Hayatının bölünmüş gibi gözükmesi sizi endişelendirmesin. Fikir işçileri biraz da böyledir. Gel gelelim bu köşede tanımaya çalıştığımız diğer tüm isimler gibi Cemil Meriç de bizim önderimiz, yoldaşımız değil, fikirlerinden istifade edeceğimiz önemli kişilerden bir tanesidir. Kolay okuma peşinde olan okuyuculara pek hitap etmez. Wattpad'den çıkma bestseller kitapları tercih edenler muhtemelen onu ağır bulurlar. Yazıları öyle sürükleyici değildir. Meriç'in ilgi alanları geniş ve genellikle bakir alanlardır. İbni Haldun'a o dikkat çekinceye kadar kısır bir çevre etrafında konuşuluyordu mesela. Veya ilk sosyolog ve ilk sosyalist kitabında anlattığı Saint-Simon'da aynı şekilde pek bilinmeyen bir isimdi. O yazıncaya kadar. Müzevi ve mütecessis bir fikir işçisidir. Eserlerini yazdığı dönemden bu yana neredeyse 50 yıl geçti ama hala her dönüp okuyuşumuzda yeni bir şey keşfediyoruz ve ufkumuzun sınırlarını genişletiyor. Kendisine kuşkusuz çok şey borçluyuz. O zor zamanların adamıydı. Döneminde geçerli akça olmayan şeyler yazıp söylüyordu. Bakmayın bugün her yerde isminin okullara verilmesine, ardı ardına anma toplantıları düzenlenmesine, dönemin hakim fikir akımlarıyla çarpışa çarpışa mücadele etti. Okumaktan gözlerini kaybetti. Kendi ifadesiyle muhteşem maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayarak köprü olmak istedi. Eserleri ve çevirileri parça parça çeşitli yayın evlerinden, bunların arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayınları da var, basılır. Örneğin bu ülkenin 1979 tarihli Ötüken yayınlarından çıkan 4. basımı bende mevcut. Yine aynı şekilde Bağzak'tan yaptığı Altın Gözlü Kız isimli tercümesinin 1943 baskısı üniversite kitap evinden çıkmış ve bendenizde var. Oğlu Mahmut Ali Meriç'in tüm Cemil Meriç telif haklarını İletişim Yayınları'na satmasıyla eserlerinin tamamı İletişim'den 1994'te yayınlanmaya başlar. Bugün İletişim Yayınları'nın geldiği noktayı Cemil Meriç'e borçlu olduğunu belirtmeliyiz. Şimdilerde duyduğumuza göre yayınevi tüm çevirilerini basmaya hazırlanıyormuş. Bazak'tan Altın Gözlü Kız kitabı geçen ay basıldı. Ümit Meriç de görüşmemizde hala yayınlanmayı bekleyen bir dizi kitabı ve çalışmaları olduğunu söylemişti. Rosso ve Victor Hugo çevirilerinin yeni baskılarının olmadığını, çeşitli konularda notlarının henüz derlenmediğini ve üniversitede verdiği pek çok dersin kaydı olduğunu biliyoruz. Umarız kısa sürede okurlarıyla buluşur. Onu daha yakından tanımak isteyenler mutlaka önce kendi kitaplarına müracaat etmeli. Bendeniz ilk Cemil Meriç kitabımı lise 2. sınıf talebesiyken okumuştum ve çok geç kaldığımı düşünmüştüm. Tüm kitaplarını altını çize çize okumanız size bir fikir işçisiyle derinlikli bir ilişki kurma imkanı sunacaktır. Bunun yanında Mustafa Armağan ve Dücane Cündioğlu'nun çalışmaları var. Onlara dileyenler göz atabilir. Hece dergisinin Cemil Meriç özel sayısına ayrıca bakabilirsiniz. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı Cemil Meriç kitabı talep edenlere gönderilebiliyor. Hakkında yapılmış onlarca yüksek lisans ve doktora tezi de pekala arzu edenlerin işlerine yarar. 1984'te beyin kanaması ve ona bağlı felç geçirir. Yaklaşık 3 yıl ağır bir hastalık dönemi yaşar. Haziran 1987'de İstanbul'da vefat eder. Mezarı Karacaahmet'tedir. Kendisine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Evet, Yusuf Temizcan'ın kaleme aldığı bu ülkenin mimarı Cemil Meriç başlıklı yazısını, bir portreyi paylaştık değerli dinleyenler programımızda son olarak. Bugün Genç Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.